أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Değerli kardeşler, askeri eğitimin ehemmiyetiyle ilgili, aleykümselam ve rahmetullah, ve hükmüyle ilgili inşallah bugünkü konumuz, yani her bir Müslümanın askeri eğitim alması gerekli midir, gereksiz midir, vacip midir, müstehap mıdır, yoksa nedir, yani hükmü, bunu inşallah şer'i olarak öğrenmeye çalışacağız. Zahiren kardeşler, delillerin gösterdiği, inşallah şimdi getireceğim, delillerin gösterdiği kadarıyla her bir Müslümanın, ancak özür sahibi, onlar da gelecek, kimler özürlüdür? Özür sahibi olan kadın ve çocuklar, bir de bunların haricinde olan her bir erkek, her bir Müslüman erkeğin askeri eğitime girmesi vacip oluyor. Dinen vacip oluyor her bir Müslüman. Ancak gelecek hangi hallerde kime hani bu vücubiyet düşer? Ama onun haricinde dünyanın üzerindeki var olan her bir Müslüman bu ibadetten de Allah katında sorumludur. Askeri eğitime tabi oldu mu olmadı mı? Çünkü vaciptir, yani her bir Müslümanın askeri eğitim alması, yani savaşma tekniğini öğrenmesi, silah kullanmayı öğrenmesi, savaşmayı öğrenmesi her bir Müslümana, nasıl namaz farz ise, oruç farz ise, cihat farz ise, eğitim de farz oluyor. Ancak özür sahibi olursa, nasıl ki cihat ondan düşüyorsa, o zaman eğitim de ondan sakıt oluyor. Ve bunun farziyetini nereden anlıyoruz? Aleykümselam ve rahmetullah. Üç noktada farziyeti ortaya çıkıyor. Birinci nokta kardeşler, biz biliyoruz ki yani Allah-u Teala cihadı farz kılmıştır Müslümanlara. Nasıl ki yani namazı farz kıldıysa, orucu farz kıldıysa, zekatı farz kıldıysa, cihadı da Allah-u Teala farz kılmıştır. Tabi bu farziyeti önce farz-ı kifayedir. Cihad iptidaen önce farz-ı kifayedir. Yani bir kısım Müslüman bunu, bu cihadı yerine getiriyorsa, yeterli bir sayı varsa diğer Müslümanlardan düşer. Ama bu noktada yeterli sayı yoksa veyahut da bu konuda ihmalkarlık varsa, o zaman bu vücubiyet bütün Müslümanlara ne yapıyor? Dönüyor. Müslümanlara ne oluyor? Farz oluyor. Ve bu üç noktada kardeşler, farziyet, yani farz-ı kifayeden farz-ı ayna dönüşüyor. Üç hal olursa cihat farz-ı kifayeden farz-ı ayna dönüşüyor. Birinci hali izeltaka el-zahfani diyorlar ulema. Yani iki ordu karşı karşıya gelirse, İslam ordusuyla küfür ordusu karşı karşıya geldi, sen hazır bulundun savaşta ve savaş başlamak üzere. O esnada şunu diyemezsin, ya ben geri döneyim, beni çağırdılar, İşte babamın işte yardıma ihtiyacı varmış, ailemi görmem lazım, İşte dönsem iyi olur gibi, buna benzer herhangi bir yani şer'i özür olmadığı müddetçe, yani o karşı karşıya gelindikten sonra dönmek nedir? Haram oluyor. Hatta dönmek büyük günahlardan sayılıyor. Bir nevi savaştan kaçma anlamına geliyor. O yüzden birinci halde diyorlar, iki ordu karşı karşıya gelirse, yani operasyona katılırsa, ondan dönüş yapması nedir? Caiz değildir. Ve Allah-u Teala şöyle beyan ediyor bu yani hükmü, يَا اِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيْ iman edenler, اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً bir grupla karşılaştığınız zaman, yani savaş halinde artık bir grupla karşı karşıya geldiyseniz ve artık savaş başlamak üzereyse veyahut da savaş da başlamışsa, فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ felaha ulaşmanız için, başarıya ulaşmanız için hem sebat gösterin hem de Allah'ı çokça anın. Sebat gösterin, yani artık çekip gidemezsin. Mecbur, burada sana farz-ı ayn oldu. Artık mecbur burada savaşacaksın. Geri dönecek herhangi bir şer'i mazeret, onlar da gelecek, ne zaman insan dönebilir? Şer'i bir mazeret olmadan o savaşı bırakamaz. Bıraktığı zaman da O seb'an mubikat, yani insanı helak eden yedi büyük günahtan bir günahı işlemiş olur. O da düşmandan kaçma günahına girmiş olur. O yüzden fesbutu diyor. Sebat gösterin. Ayrılmayın. Savaşın, yani vezkurullaha kesiren, ve Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça zikrederseniz kalbiniz de güçlenir, bedeniniz de güçlenir ve Allah-u Teala o zaman yardımını, sebatını sizin üzerinize indirir. وَاطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani şer'i ahkama riayet edin. Ve sakın sakın çekişmeyin, tartışmayın, birbirinizle mücadele etmeyin. Hele hele özellikle de savaş esnasında iki ordu karşı karşıya geldiği zaman artık tartışma, çekişme zamanı değildir. Bence şöyle olacak, bence bu böyle, niçin bu böyle olmadı, artık bu gibi tartışmalar bırakılması lazım. Çünkü tartışmalar neyi getirecektir? Nefreti, parçalanmayı, ayrılmayı. Bu esnada artık böyle bir şey çok ciddi zarar verecektir. O yüzden وَلَا تَنَازَعُوا. Sakın sakın çekişmeyin. Emir var burada. Ve biliyorsunuz her bir emir vücubiyeti ifade eder. Yani vaciptir. Her bir emir şöyle yapın, şöyle yapmayın, bu vaciptir. Ta ki bir delil gelip de isterseniz yapın, isterseniz yapmayın gelene kadar nedir? Vacip oluyor. O yüzden وَلَا تَنَازَعُوا. Burada yasaklama var. Sakın, yani tartışmayın, çekişmeyin. Yoksa فَتَفْشَلُوا فَشَلَى, yani başarısızlığa uğrarsınız. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, ve sizin gücünüz de gider. Çünkü akabinde tartışma gelecek, kavga gelecek. Anlaşmazlık oldu mu Müslümanlar parçalanıyorlar. Bölünüyorlar, moralleri düşmüş oluyor. Ve ne oluyor? Böylece güçleri de kaybolmuş oluyor. Ve devamında وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Sabredin. Ve muhakkak ki Allah-u Teala sabredenlerle beraberdir. Buradaki Allah-u Teala sabredenlerle beraberdir. Burada sabrı ikiye bölmüş ulema. Yani buradaki Allah'ın maiyetini ikiye bölmüşler. Hani normalde Allah-u Teala herkesle beraberdir. Değil mi? Yani kimse Allah'tan gayrı olarak şey yapabilir mi? Allah'tan uzak yaşayamaz. Allah-u Teala herkesle beraberdir. Bütün insanlara şah damarından daha yakındır. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz insana şah damarından daha yakınız. Bütün insanlara Allah-u Teala yakındır. İnsanlarla beraberdir. Bu ma'iyye amme deniyor. Bu genel beraberlik. Yani herkes Allah'ın kabzesindedir. Allah'ın kudretindedir. Allah'ın ilmindedir. Allah-u Teala her an istediği zaman birine ne yapar? Müdahale eder. İsterse onu helak eder. İsterse onu yüceltir. İsterse onu korur. Bu genel beraberlik. Bir de ma'iyyetun hassa var. Özel beraberlik. Bu da müminlerle beraberdir Allah. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا. İşte Allah-u Teala iman edenlerle beraberdir. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Allah müttakilerle beraberdir. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah sabredenlerle beraberdir. Burada özel beraberlik, yani Allah yardımıyla, rahmetiyle, hidayetiyle, lütfuyla, velayetiyle Allah-u Teala o kullarını ne yapar? Gözetir, sahiplenir. Onlara yardımcı olur, onları korur o manada. Burada da sabredenlerle Allah beraber olacak. Yani onlara rahmet edecek, onları koruyacak, onları hidayete erdirecek. Onları makbul olan kullarından eyleyecek, salih kullarından eyleyecek. Ve lütfunu onlara verecek o manada. Evet, bu birinci hal kardeşler. Yani iki ordu karşı karşıya geldiği zaman ben gidiyorum diyemezsin, burada sana farz oluyor. Bir cihat bir kimseye de farz olduğu zaman böyle bir halde mecburen eğitim alması gerekiyor ki savaşabilsin. Burada da ne oldu eğitim? İster istemez o da vacip oldu. İkincisi, kafirler bir beldeye girdiği zaman o belde halkına vacip oluyor. Faraza mesela bu bölgeye kafirler musallat oldular. Bu beldeye girdiler. Buradaki bütün Müslümanlara farz oluyor. Eğer bu Müslümanlar bu noktada yeterli değilse, yani onu def edemiyorlarsa ve hatta def edecek durumdalar fakat yapmıyorlar. Büyük bir kısmı mesela böyle bir amelden geri durduysa hepsi ne oluyor? Günahkar oluyorlar Allah katında. Ve böylece farziyet bir sonraki bölgeye ne oluyor? Vacip oluyor. Onlar da yardımcı olmazsa Allah katında günahkar, fasık olmakla beraber üçüncü bölgeye, böyle daire genişler. Dördüncü, beşinci böyle bütün dünyayı kapsar. Bütün dünya Müslümanların ne oluyor? Yayılmış oluyor. Ve şu anda da malumunuz kafirler, gerek asli kafirler, dışarıdan gelen asli kafirler, Amerika olsun, Rusya olsun, işte Avrupa ülkeleri olsun, Çin, Hindistan vesaire, bütün bu küfür kuvvetleri Müslümanlarla savaşıyorlar. Mürtet, yani asli kafirler, Yahudi, Hristiyan, ondan sonra ateşe tapanlar, Budistler vesaire, yani dünya müşrikleri, dünya kafirleri şu anda genel anlamda bütün Müslümanlara karşı savaş içerisindeler. Birçok İslam aleminde, değil mi, İslam beldesinde şu anda yani savaş var ve maalesef bu savaşta da Müslümanlar bunları def edemiyorlar. Ve gerek içerideki mürtetler de var tabi, bu işin içinde olan içerideki mürtetler, içerideki münafıklar da onlarla yardımlaşmaya girmişler. Yani asli kafirlerle mürtetler el ele vermişler, İslam alemini ne yapmışlar? İstila etmişler, işgal etmişler. İşte burada onlara karşı savaşmak farz oluyor. Bu da ulemanın ittifakıyla farzdır. Yani diyorlar Müslümanlar, Müslümanların topraklarından bir karış bile kaybolacak olursa, o karışı iade edene kadar savaşmak, onlara karşı savaşmak vacip oluyor, farz oluyor. Tabi savaşabilmek için de başında eğitim almak ne oluyor? Vacip oluyor. O zaman ne oldu? Eğitim otomatikmen vacip konumuna düşmüş oldu. Üçüncüsü de, imam seferberliğe çağıracak olursa, Müslümanların başında sahih bir halife olursa, sahih bir halife, yani şartlarını yerine getirmiş. Hani sahih diyoruz artık, çünkü maalesef hilafeti yani her seferinde birileri iddia ediyor, şartları yerine getirmediği için. Sahih bir hilafet olduğu zaman artık imam seferberliğe çağırıyorsa, haydi Müslümanlar falan, bütün Müslümanlar mesela haydi sefere, nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tebük Savaşı'nda bütün Müslümanları seferberliğe ne yaptı? Çağırdı. Hiç kimseye bırakmadı. Sadece kadınlar, çocuklar, bir de münafıklar işte katılmadılar. Bahane ürettiler. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın görevlendirdiği çok az kimseler, mesela Hazreti Ali'yi Medine'de görevlendirdi. Hatta Hazreti Ali ağladı, ya Resulullah beni kadınlarla, çocuklarla mı bırakacaksın deyince, baktı ki yani bir türlü ikna olmuyor, ya Ali dedi sen istemez misin? Harun Aleyhisselam'ın hani Hazreti Musa'ya konumu nasıldı? Sen de böyle olmak istemez misin? Onun yani bir valisi şeklinde, ben de seni yani buranın valisi bırakıyorum, benim yerime bırakıyorum. Buranın hani birine, bir yöneticiye ihtiyacı var şeklinde, o şekilde bırakıyor. Geri kalan bütün Müslümanları ne yapıyor? Çıkartıyor. Bu genel bir seferberlik olabilir ve hatta kısmi seferberlik olabilir. Mesela halife dedi ki, falan bölgenin, mesela Konya ahalisi haydi cihada çıkın dedi. İşte Halep ahalisi haydi cihada çıkın dedi. İşte Hama ahalisi haydi cihada çıkın dedi mi, bu işte hususi seferberlik oluyor. Yani sadece o bölgenin kimseleri bu emre muhatap oluyor. Ve hatta şöyle dediği zaman, her mesela ağır silah kullanmayı bilen her bir Müslüman buraya gelsin. Savaş hazırlığı var. O silahı bilen her bir Müslüman buraya gelsin. Ya da her doktora bilen, yani doktorluk şeyini bilen buraya gelsin mesela. Ve hatta falan silahı kullanacak kimse ve ona önemli birisine ihtiyaç varsa, herhangi bir noktada ilmi varsa, kuvveti gücü varsa, halife diyor ki falan falan gelsin dediği zaman da burada ona ne oluyor? Vacip oluyor. O kimsenin şer'i bir mazereti olmadığı müddetçe çıkmak zorundadır. Çıkmadığı zaman Allah katında günahkar oluyor. O yüzden ayette geçtiği gibi, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ma lekum iza qila lekum unfiru fi sabilillahi thaqaltum minel ard, ne oluyor ki size Allah yolunda cihada çıkın, yani halife seslendiği zaman haydi cihada çıkıyoruz gelin dediği zaman, ne oluyor ki size yere doğru ağırlaştınız, çıkmak istemiyorsunuz, dünyayı, dünyanın metaını terk etmek istemiyorsunuz, ne oluyor size? اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ, dünyanın hayatını ahirete tercih mi ettiniz? Razı mı oldunuz? فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ, dünya hayatı ahirete nispeten çok az bir metadır, çok az, bir faydalanma yeridir. Ve hadiste de geçtiği gibi Buhari ve Müslim'de geçen hadiste فَاِذَا اسْتُنْفِرْتُنْ فَنْفِرُوا diyor. Eğer ki savaşa çağrılırsanız, yani emirler sizi çağırırsa mutlaka icabet edin. İcabet etmediği zaman Allah katında ne oluyor? Günahkar oluyor. İşte bu üç halde kardeşler, böyle üç hal oluşursa bir Müslüman için burada cihada çıkması ona ne oluyor? Farz-ı ayn oluyor. Cihada çıkabilmesi için bunun hazırlığını da yapması, yani silah nasıl kullanılır, nasıl savaşılır, bunu da öğrenmesi gerekiyor. Yoksa öğrenmeden nasıl savaşacak? Ne oldu? Otomatikmen bu sefer eğitimde o böyle bir kimseye ne oldu? Vacip olmuş oldu. Demek ki farziyeti buradan ne oluyor? Anlaşılır. Bu birinci nokta. Yani cihad bir kimseye farz-ı ayn olduğu zaman. İkinci nokta kardeşler, Allah-u Teala bizlere hani cihad bile olmasa bir yerde, cihad yapamasak bile, acziyetimizden dolayı, sayı azlığından dolayı, malzeme vesaire, yani bazı sebepler olur ki belki cihad yapamayız. Ama cihadın olmadığı yerlerde de وَاَعَدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِرِبَاتِ الْخَيْلِ Gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın diyor Allah-u Teala. Burada ne oldu? Cihad edemediğimiz bir yerde kuvvet hazırlamamız, kuvvet de tabii nasıl hazırlanılır? Farklı farklıdır. Gerek bedeni olarak buna hazır olmamız, yani spor yapmamız, bedenen hazırız, yani savaşacak durumda olmamız, artı silahları kullanmak, işte cihad yapabilmek nasıl yapılır, bunu öğrenmemiz hazırlık aşamasına giriyor. Bununla beraber buna malzeme hazırlamak, savaşacak bir konuma gelebilmek için hazırlık yapmamız, aynı zamanda bununla beraber imani hazırlık da her zaman, yani cihada kendimizi ne yapmamız, yani hazırlamamız, bu ameli sevmemiz, bunu işte artık şey yapmamız, yani sevdirmemiz çoluk çocuğumuza, neslimize ve buna her zaman ailelerimize, tabii yine hanımlarımız ve her zaman bunun için hazırlık içerisinde olmamız. Burada farz oluyor. Yani cihadı yapamadığımız bir bölgede de hazırlık yapmamız bize ne oluyor? Vacip oluyor. Şimdi bazıları mesela özellikle Türkiye'de ve başka alemlerde diyorlar ki şu anda biz cihad edemeyiz. Tamam, faraza hani diyelim ki siz başka bölgeye de gitmediniz, gidemediniz eğer ki şer'i bir şeyiniz varsa. Peki olduğunuz yerde gerçekten bir hazırlık içerisinde misiniz? Cihad edebilecek bir konuma gelmek için bir hazırlığınız var mıdır? Eğer ki gerçekten hazırlıkları varsa kısmen bunlar sadıktırlar. Kısmen dedikleri gerçekten doğrudur. Ama yok, bu noktada herhangi bir hazırlıkları yoksa, tabii hazırlık çok geniş çaplıdır kardeşler. Yani harita ilmini bilmek değil mi? Hazırlık içerisine girer. İşte ilk tedavi öğrenmek mesela hazırlık kısmına girer. Silahları tanımak, bedenen hazır olmak, savaşmayı öğrenmek, taktikleri öğrenmek, bir sürü hani bunun teferruatı çok büyük yani. Harp ilmi çok geniş bir ilimdir. O yüzden küfrün mesela okulları vardır ve bu okullarda en az 4 sene okul okuyorlar. Ondan sonra master, doktora, buna benzer hani şeyler yapıyorlar. Hani daha da derinleşmesi için, bu ilimde daha da bir pekişmesi için adamlar okul okuyorlar, eğitimini alıyorlar. İşte bu noktada Müslümanlar samimi ise, sadık ise hazırlıklarını gösterirler. Ama hiçbir hazırlık içerisinde de değillerse, o zaman burada yalan söyledikleri ortaya çıkıyor. Çünkü وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ لَا عَدُّ لَهُ عُدَّةً diyor. Eğer ki onlar çıkmak istemiş olsalardı onun için hazırlık yaparlardı diyor. Evet. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ diyor. Gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kuvvetinin de en önemli noktasını da beyan ediyor. Diyor, اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ اَرَّمِ diyor. İyi bilin ki kuvvet diyor atıcılıktır diyor, atmadır. Tabi sahabe döneminde en etkili silah neydi? Atıcılıktı. Yani o zaman ok atmak, uzaktan yani bir adamı etkisiz hale getirmek en etkili silahtı. Kılıçtan daha etkindi. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam yani atıcılığa, atmaya ne yapıyor? Ehemmiyet veriyor. Ve bilin ki diyor kuvvet atmadadır. Yani çok iyi öğrenin. Ve başka hadislerinde tavsiye ediyor. Ok atıcılığını. Hatta onu öğrenip de terk eden bizden değildir diye Aleyhisselatü Vesselam da tehdit ediyor. O zaman tabi günümüzde oklar yerine tabi barutlu şeyler çıktı, silahlar çıktı. Ve hemen hemen şu anki savaşlar hemen hemen hepsi de atıcılıkla oluyor. Yani bir orduyla karşı karşıya gelip demirle, kılıçla değil mi? Sopayla, taşla dövüşmüyoruz artık, savaşmıyoruz. Hep atmayla. En küçük silahtan tutun, keleşten tutun veya tabancadan tutun. En büyük silaha yani uçağa kadar ve hatta füzelere kadar, roketlere kadar hepsi atmayla. Demek ki atıcılığı öğrenmek, isabet ettirebilmek nedir? Bu kuvvetin kendi zatıdır. Yani cihatta bel kemiği, cihadın bel kemiğidir. Yani isabet ettirebilme. Dolayısıyla bu isabetli atışı yapabilmek için bunun üzerinde çalışmak ne oldu? Müslümanlara farz oldu bu ayetin mucibince. Çünkü وَاَعِدُّ لَهُمْ diyor. Gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki kuvvet atıcılıktadır. O zaman atıcılığı öğrenmek, güzelce isabet ettirebilmek. Yani küçük silah olsun, orta hafif silah olsun, ağır silahlar olsun ve büyük silahlar olsun. Bunları öğrenmek, düşmana karşı koyabilecek şekilde bunları öğrenmek, bunları iyice kavramak nedir? Müslümanlara farz oluyor. Burada ne oldu? İster istemez demek ki eğitim bir daha devreye girdi ve vacip oldu. Değil mi? Yani bu silahları kullanabilmek için elime bir havan vermişler. Diyorlar ki al düşman geliyor. Bilmiyorum ki diyorum ben nasıl atacağım? Yani nasıl kurulur bu? Mermisi nasıl çıkacak? Hatta yani ben bilmiyorsam üzerimi de patlatırım, kendimi öldürürüm, başkalarını da öldürürüm. Ya da hatta biraz biliyorsam da atmayı, eğer ilmini de iyice öğrenmemişsem Müslümanların üzerine atarım. Değil mi? Halkın üzerine atarım, Müslümanları öldürürüm. Burada ben fayda vereceğime daha çok zarar vermiş oldum. Müslümanlara iyice yük oldum yani burada. Hatta vebal oldum yani. Burada mecbur bunu öğrenmek ne oldu? Farz oldu, vacip oldu. Evet, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي اِي بِلِنْ كِي قُوَّةِ atıcılıktadır. Bu ikinci nokta kardeşler. Üçüncü mesele de kardeşler, biz biliyoruz ki bu ümmete Allahu Teala cihadı farz kılmıştır. Yani bu mesele sadece yani def etme meselesi değildir. Bilakis def etmekle beraber yani güç nisbetinde de gidip kafirlerin olduğu diyarlarda da onlarla savaşmak. Ta ki İslam davetini kabul edene kadar. Tabii şu anki Müslümanların vermiş oldukları savaşlar hepsi difa savaşıdır. Yani İslam'ı götürüp ulaştırma savaşı değildir. Hani bazıları diyorlar ki yani mücahitleri böyle karalamak için, kendine bir bahane çıkarmak için hani cihattan geri kalıyor ya. Yani niye gidip ortalığı karıştırdılar mücahitler? Niye işte bu Amerika ile başa çıkamazlar? Niçin onunla savaşa başladılar? Sanki Müslümanlar durup durdukları yerde gidip ne yaptılar? Savaş başlattılar. Halbuki mesele yani bu adamın cahilliğini gösteriyor. Yani uzun yıllardır kafirler zaten musallat. Özellikle ikinci dünya savaşlarından sonra ve hilafet yıkıldıktan sonra bütün İslam toprakları, İslam alemi gitti zaten. İslam toprakları hepsi gitti yani. Küfrün eline geçti. Gerek asli kafirlere gerek mürtetlerin eline geçti. Ve uzun yıllardır yani baş kaldıran biraz işte yine İslam için, şeriat için mücadele eden bunların siyasetine hayır diyen Müslümanlar da nerede çıkarsa çıksın az da olsa, zayıf da olsalar hemen başlarına ne yapıyorlar? Çullanıyorlar. Afganistan'da misalen yani çok yani oranın halkı zaten herkesin bildiği bir şey. Yani oranın halkı çok cahil bir halktır. Okuma yazma yoktur. Yani ümmilik nisbeti çok yüksektir. Fakirlik var, topraklarında pek bir verim yok. Hani dünya üzerinde etkin bir siyaseti yok. Çok gariban insanlar. Ama zamanında ne oldu? Amerika, NATO ülkelerini de aldı. Belki 50'nin üzerinde devleti aldı, oraya musallat oldu. Az bir mücahit kesimi vardı onları tamamıyla yeryüzünden silmek için. Suriye'de böyledir, Irak'ta böyledir, Yemen'de böyledir, Somali'de böyledir. Dikkatliyseniz bu devletler hep fakir devletler, yani miskin devletler, gariban devletler, Mali, Mali'nin insanları çok fakir insanlar. Fransızlar bunları çalıştırırken sabahtan akşama kadar o mangoyu toplattırıyorlar. Affan bu çikolatanın yaptıkları kakaoyu mesela toplattırırken 1 euro 2 euro veriyorlar günlük. Sabahtan akşama kadar hammallık yaptırıyorlar o çocuklara, o gençlere akşama kadar çalıştırıp da neticede verdiği para 1 euro 1,5 euro. Sömürüyorlar yani insanları gariban, miskin insanlar. Ama biraz bir yani siyasetlerine hayır dediler, biz İslam istiyoruz dediler, hemen Fransa ne yaptı? Uçaklarıyla, kuvvetleriyle gidip başlarına ne oldu? Musallat oldu. Ve dünyanın her tarafında böyledir. Yani Çeçenistan haritada neredeyse görünmüyor. Rusya bütün kuvvetiyle ne yaptı? Oraya yöneldi ki yani İslam, zerre kadar bir İslami bir şey kalmasın yani bitirelim diye. Yani her taraftan Müslümanlara karşı büyük bir savaş başlamış. Yani şu anda zaten Müslümanların yaptıkları yani hassas, bu konuda dertlenen, bu güzel Müslümanlar difa savaşı yapmaya çalışıyorlar. Yani bu düşmanı püskürtme savaşı, bunu frenleme, engelleme savaşı. Yani bir nevi ölüm kalım savaşı veriyorlar yani hatta. Bırakın difa yani hani Müslüman beldelerini geri aldılar, onları koruyorlar yani gelen saldırıları püskürtüyorlar değil yani. O İslam toprakları da zaten hemen hemen hepsi gitmiş, çok az bir şey kalmış. O da yani düşman oraya da girerse artık hiçbir Müslümanı bırakmayacak, katledecek. Yani şu anda düşman buraya zaten girse hiçbirimiz hayatta olmayız değil mi? Hepimizi yani bitirecekler. Yani bir nevi bu hassas Müslümanlar ölüm kalım savaşı veriyorlar. Bırakın yani müdafaa savaşı, bırakın yani artık İslam'ı götürme yani başka beldeler fethetme. Normalde bizden istenen fethetmektir. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. Yani fitne ortadan kalkıp din tamamıyla Allah'ın olana kadar onlarla savaşın buyuruyor. Bu ayeti biz gerçekleştirmemiz için oho daha o kadar yol uzak ki. Şu anda biz sadece hayatta kalabilmek, dinimizi yani kafirlerin istediği gibi değil, Allah'ın istediği gibi yaşayabilmek için bir mücadele içerisindeyiz yani. İşte bu yönüyle baktığınız zaman yani cihat eğer ki yani şey olmamış olsa dahi difa savaşı bile o bile der ki İslam toprakları kurtulmuş olsa bile İslam'ı başka bölgeler götürebilmek için cihada ihtiyaç vardır. Cihadı da götürürken yine nedir? Eğitim almak yine nedir? Farz oluyor Müslümanlara. Evet. Ve Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde men mâte ve lem yeğzû ve lem yuhaddith nefsehu bil gazvi. Kim savaşa çıkmadan ve de ben savaşa çıkacağım diye içinden geçirmeden böyle bir niyeti taşımadan ölürse mâte alâ şu'betin minen nifak. Nifak üzerine yani nifakın bir şubesi üzerine ölmüş olur diyor. İmam Müslim'de gelen sahih hadis. Bakın işin ehemmiyeti ne kadar yani önemli olarak ortaya çıkıyor. Kim diyor savaşa çıkmazsa ve de ben savaşa çıkacağım. Yani hazırlık içerisinde tabii olması lazım. Savaşa çıkacağım, savaşacağız diye o niyet içerisinde değilse diyor ve bu halde ölürse normal yatağında develerin öldüğü gibi ölürse nifak üzerine ölmüş olur diyor. Nifak şubesinin üzerine. Yani hani kafir olan münafıklar değil de ama münafık insanlar biliyorsunuz kısım kısımdır. Tamamıyla kafir olanlar var. Bir de kalbi hastalıklı, mesela çokça yalan söyleyen, sözünü yerine getirmeyen vesaire yani gibi hasletlere sahip olan münafık tipler vardır. Yani kısacası kalbi hasta olan, fasık olan, sadık olmayan, iki yüzlü, yalancı insan yani Allah'ın yanında yalancı insanlardan hani addedilen o tip münafıklardan Allah korusun o nifak üzere bir şube üzerine ölmüş oluyor. Bu hadis işin ciddiyetini gösteriyor. Ya savaşa çıkacak ya da savaşa çıkma niyeti taşıyacak. Böyle bir insan niyeti varsa ve de savaşa çıkmışsa eğitimsiz durabilir mi? Duramaz. Evet. İşte bu deliller kardeşler neyi gösteriyor? Demek ki bütün bu addedilen, getirilen deliller hepsi eğitimin her bir Müslümana farz olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. İşte mesele tabi ciddi olunca kardeşler, Selefi Salihin bu meseleyi ciddi bir şekilde almışlar. O yüzden biz Selefimize baktığımız zaman, başta bizim peygamberimiz savaş peygamberiydi. Nebiyur Rahme ve Nebiyul Melheme diye değil mi? Öyle tanıtılıyor. Hem rahmet peygamberiydi, bütün beşeriyete rahmet olarak gelmiş, Müslümanlara rahmet olarak gelmiş, hayvanlara rahmet olarak gelmiş, insanlığa yani cinlere rahmet olarak gelmiş. Rahmet onun sıfatıydı. Ama tamamıyla rahmete sarılıp da savaşı bırakmak da yok bizim dinimizde. Yani böyle zelil olup Hristiyanlardaki olduğu gibi gelsin kafir bize bir tokat vursun, bir de öbür yüzümüzü çevirelim, her tarafımızı işgal etsinler, hakim olsunlar, Müslümanlara yani irtida etsinler, zulmetsinler, böyle seyirci kalacağız, böyle bir din de yok bizde. Ve aynı zamanda da Nebiyul Melheme, yani savaşın kızıştığı, iki ordunun birbirine artık girdiği, lehim olduğu, Melheme, lehimden geliyor. Artık lehim oluyor, yani birbirine artık girmiş, kafalar uçuşuyor, kollar kopuyor, kanlar dökülüyor. Yani o şiddetli savaşın da peygamberi. Savaş peygamberi de aynı zamanda. Yani bizim peygamberimiz, hani misal veriyorum, tasavvuf ehli gerçekten hani sünnet sünnet deyip duruyorlar, İşte Resulullah'a feda olalım diyorlarsa, buyursunlar bir de cihat yönünü de yaşasınlar. Siyaset yönünü de yaşasınlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sünnetini bir bütün olarak göstersinler. Particiler de böyle yapsınlar. Radikaller de böyle yapsın. Kim ne olursa olsun kendisini, yok selefi, yok telefi, yok bilmem ne, yani kendisini neye nispet ediyorsa, gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olduğunu iddia ediyorsa, o bizim önderimizdir, rehberimizdir, liderimizdir diyorsa, onu takip etsin. Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın özellikle Medine döneminde, yani güç kuvvet biraz Müslüman'ın eline geçtikten sonra Medine dönemi hep savaşla geçti. Sırf kendisi 27 defa düşünün gazveye çıkıyor. 27 defa bizzat kendisi, yani ölüm kalım savaşı olan o savaşlara çıkmış aleyhisselatü vesselam. Ve çıkamadığı yerlerde de sahabesini göndermiş. 10 sene içerisinde 110 defadan fazla sahabe çıkmış. 110'un üzerinde düşünün seriye çıkarmış aleyhisselatü vesselam. Ve bir hadisinde vallahi diyor, Buhari'de geçen hadiste, eğer ki ümmetime diyor meşakkat vermeyeceğini bilseydim diyor, ümmetime zorluk vereceğini bilmeseydim hiçbir seriyenin arkasında oturmazdım diyor. Ama diyor yani ümmetimi böyle bir şeye taşıyamam diyor. Çünkü hani manası, ulema diyorlar yani herkes yani yapamaz. Aleyhisselatü vesselam çıksa her bir gazveye mecburen bütün sahabeler çıkacaklar. Her bir seriyeyle beraber çıkmış olsaydı, Hazreti Ebubekir oturur muydu evinde? Hazreti Ömer oturur muydu? Abdullah bin Mesud oturur muydu? Abdullah bin Revaha oturur muydu? Bütün sahabeler çıkarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşmaya gidiyor, biz oturacağız. Biz münafık mıyız? Biz neyiz yani? Haşa, peygamberi böyle yalnız bırakacağız. İmkanı yok, hepsi çıkacaklar. Hepsi çıksa o tabii çok meşakkat olacak. Yaşlıları var, hasta olanları var. Yani her zaman Her seriye yani kolay değil. Sırf bundan dolayı çıkmamıştır. Yoksa aleyhissalatü vesselam, eğer ki hani böyle bir şey olmamış olsaydı vallahi diyor her bir seriye ben çıkacaktım diyor. Yani 10 sene içerisinde 110 defa mı çıktı? Aleyhissalatü vesselam 110 defa çıkacakmış. Bizim peygamberimiz böyle bir peygamber. Böyle bir peygamberimiz var. Bunun bu taraf tamamıyla unutulmuş şimdi. Silinmiş, sildiriliyor subhanallah Müslümanlarda. Milleti cihattan subhanallah soğutanlar, bunlar peygamber aleyhissalatü vesselam'a da ihanet ediyorlar. Vallahi yanlış tanıtıyorlar. Ona iftira atıyorlar yani. Bugün cihattan soyutlamaya çalışanlar, bu ümmeti soğutmaya çalışanlar, Allah korusun, bunlar da nifak alameti vardır. Bizim sahabemiz yani geçtiği gibi bu şekilde kardeşler, cihat ehliydi. Sonraki gelen tabi'in, etba'at tabi'in ve günümüze kadar sadık, yani o Allah'ın mübarek kıldığı bir taife nedir? لَا تَزَالُ تَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ diyor. Benim ümmetimden bir taife her zaman hak üzere savaşacaktır diyor. لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri gelene kadar onlara muhalefet eden, onlara destek vermeyen, onları kötüleyen, onları karalayan, onları engellemeye çalışan onlara zarar vermeyecek. Her zaman böyle mübarek bir tayfa olacak. Bizim selefi salihimiz de bu tayfenin içerisindeydi yani. Bizim eski ulemamıza bakın, eski yani değerli, bizim gözümüzde değerli olan büyüklerimize bakın, hep cihad ehliydi. Abdullah İbnül Mübarek rahimahullah, yani diyorlar atın sırtından neredeyse düşme inmemiş yani. Hem müştehit bir alim, Horasan'ın büyük ulemasından, hem de büyük bir komutandı. İbn-i Teymiye rahimahullah hayatına bakın. Yani hayatı cihatla, hapishaneyle, davetle, mücadeleyle böyle geçmiş yani. Ve böyle değerli şahsiyetler, nice komutanlar gelmiş. Yani İslam'ı ta bu bölgelere getirmişler, Anadolu'ya götürmüşler, Horasan taraflarına götürmüşler, Rusya'nın derinliklerine götürmüşler, Afrika'nın derinliklerine, İspanya'ya götürmüşler. Düşünün, Musa bin Nusayr komutan, daha yani Emeviler dönemi, daha çok yeni bir dönem. Yani Hazreti Ali'den sonraki hemen dönemde ne oldu? İspanya fethedildi. Musa bin Nusayr genel komutan, onun özel komutanı Tarık bin Ziyad. Afrika tarafı, yani Kuzey Afrika tamamıyla fethediliyor. Devlet devlet böyle. Yani Mısır'dan başladılar, Sudan, o taraflar fethedildi. Ondan sonra işte Tunus'tur, Libya'dır, Cezayir'dir, işte Fas'tır, Moritanya'dır, o taraflara gittiler. Bir de yukarıya doğru Avrupa'ya da ne yaptılar? Dalış yaptılar. Tabii bu Şam topraklarından da ilerliyorlardı Anadolu tarafına doğru. Hatta Konya Hicri 105 yılında fethedildi. İşte Türkiye'nin güney tarafları, işte doğu tarafları fethedilmeye başlandı. O zaman Rumlar Anadolu'da yerleşmiş. İstanbul onların elinde. Ve Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethediyor, düşünün. Oradan İspanya ile beraber bazı ufaklı tefekli bazı devletleri, Portekiz vesaire bazı yerleri de alıyor. Ve oradan ilerlemek istiyor. Hatta haber gönderiyor Musa bin Nusayr'a. Musa bin Nusayr da o zamanın halifesine haber gönderiyor. Diyor ki eğer ki izin veriyorsan, bir de bize kuvvet, destek lazım. Destek veriyorsan buradan fethede ede Avrupa'yı, çarpışa çarpışa ta Anadolu'ya kadar geleceğiz, İstanbul'a geleceğiz. Orayı da inşallah fethedeceğiz, Anadolu'yu da fethedeceğiz ve aşağı ineceğiz, senin yanına Şam'a geleceğiz. O zaman Şam'da oturuyor sultan. Düşünün, ta o Afrika'nın o kuzey tarafından Avrupa'ya doğru çıkacak. Çıkacaklar böyle, Avrupa'yı fethederek, Anadolu'ya inerek Şam'a kadar gelecek. Nasıl bir azim var, nasıl bir istek var, nasıl bir sevgi var yani. Allah-u Teala onları nasip et. Tabi o zamanın sultanı diyor ki hayır, tehlikeli yani, Avrupa'nın derinliklerine çok fazla dalmayın. Çünkü yani hem oraların soğuk iklimi, yani oradaki küfrün çok fazla olması, yani İslam ordusunun kaybolmasından çekiniyor, korkuyor yani. Evet, bizim selefimiz cihad ehliydi, bizim selefimiz eğitim ehliydi. Ve İmam Ahmed rahimahullah diyorlar yaşlı halinde gidip ok atıyormuş. Ona soruyorlarmış, ya imam diyorlar artık hani sen yaşlanmışsın. Bir de müştehit imam, hani sen otur hani ilmini öğret, öğret yani, öğret yani talebelere, şey yap yani, telif et. Yani cihad edecek binlerce genç var. Hani niye sen halen daha gelip okla, şeyle, silahla uğraşıyorsun? İmam Ahmed de bu hadisi okuyormuş. Men alime ramye thumme tereke fe leyse minna ev kad asa. Kim ok atmayı öğrenip de onu terk ederse ve hatta onu unutursa isyan etmiştir diyor. Yine İmam Müslim'de geçen bu hadis, yani İmam Müslim'de geçiyor. Ok atmayı, yani silahı kullanıp da öğrenip de onu terk eden ve hatta unutan kişi isyankardır diyor. Hani bu konuma düşmemek için diyor ben geliyorum diyor. Ve seleften çok büyük böyle zatlar gidip böyle şey yapıyorlarmış. Yaşlı hallerinde eğitim için yani ok atıyorlarmış. Hani unutmamak için, kendini her zaman canlı tutmak için ve hatta geliştirmek için. Hatta bu hadisin ravisi Ukbe bin Amir radıyallahu anhu sahabe, yaşlılığında iyice artık çökmüş, halen elinde ok ne yapıyor? Çekiyor, eli titreyerekten ok atıyor. Diyorlar ki yani senin bu halin neydi? Halen daha ok atmaya mı geliyorsun? Bu hadisi okuyormuş onlara. Çünkü kendisi ravidir, bu hadisin ravisidir. Evet, bizim selefimiz kardeşler yani bu şekilde tanınıyorlar. silahı en güzel şekliyle kullanan, ata en güzel şekliyle binen, cihadı en güzel şekliyle yani yapabilen ve savaşçı millet. Ama ne zaman hani bizim İslam ümmeti maalesef hadiste de geçtiği gibi artık dünyaya böyle daldılar, cihadı terk ettiler, Allah-u Teala zilleti ne yaptı? Musallat etti. Hazreti Ali'nin dediği gibi el cihadu babun min ebvabil cenneti, cihad diyor cennetin kapılarından bir kapıdır. Femen terekehu rağbeten anhu elbesehu Allahu thawbez zilleti. Kim diyor başka yani dünyaya rağbet ederekten, başka şeylere rağbet ederekten onu terk ederse Allahu Teala ona zillet elbisesi giydirir. Ve İslam ümmeti de uzun yıllardır maalesef yani bugün 1,5 milyar Müslüman olduğu söyleniyor dünya üzerinde. Ama gel gelelim ki bakıyoruz ki bütün İslam toprakları istila edilmiş. Bu neyi gösterir? Demek ki bu ümmet maalesef dinini terk etti yani genel anlamda. Cihadını terk etti, eğitimini terk etti. Ve kafirler de ne yaptılar? Musallat oldular, İslam beldelerini ele geçirdiler. Ve ondan sonra Müslümanlar bir daha toparlanmaması için de ne yaptılar? Silahı yasakladılar. Bugün Türkiye'de bir tabancayla gezemezsin. Yakalandığın zaman cezası vardır. Hele bir ufak bir keleş olacak olsa bunun cezası çok ağırdır. Nerede kaldı bunun işte daha ağır silahları yani? Normalde her bir Müslüman silahlı olmalıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki Müslümanlar hepsi silahlıydı. Ve tarih boyunca bütün Müslümanlar hep silahlıydı. Ama küfür alemi bunu çok iyi idrak ettiler. Dediler ki bu ümmeti önce tabii dinlerinden koparalım, cihattan koparalım, silahtan da koparalım. Böylece koyun sürüsü gibi olsunlar. Milyonlarca böyle kalabalıklar olsunlar. Hatta milyarlara varsınlar. Ama koyun sürüsü gibi olunca biz bir karar çıkaracağız. Birileri belki itiraz edecek. Hüd diyeceğiz. Bir iki silah patlatacağız zaten. Dağılıp gidecekler. Meydanlara çıkıp bağıracaklar. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun TC, kahrolsun bilmem ne. Çevik kuvvet biraz gidip işte sopayla vuracak. Dağıtırlar. Dağıtamazlarsa, askeri çıkarsak, silahı biraz göstersek zaten bunlar dağılıp giderler. Biraz daha direnirlerse zaten uçaklarla orayı bombalarız. Buradaki yapılan bir siyaset gibi. İslam alemini ne yaptılar? Silahtan kopardılar, eğitimden kopardılar. Koyun haline getirdiler. Ve insanları cihattan ve hani bu eğitimden alıkoymak için de eğlenceleri bol bol sunmaya başladılar. İşte sinemadır, tiyatrodur, televizyondur, işte bilmem yani oyun adına, zevk adına o kadar çok şeyler icat edildi ki bütün hepsinin yollarını açtılar. Futbol mesela, futbol sahaları kurdular işte bunun gibi yani oyun adına o kadar ciddi masraflar yapılıyor ki düşünün o büyük sahaları yaparken dünyanın parası harcanıyor o büyük sahalar. Yok işte 20 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin insan hani gidip seyirci olacak. 200 bin insan subhanallah yani gidip seyirci oluyorlar. 22 tane deli ne yapıyorlar? Bir top peşinde koşturuyorlar. Sırf bunları da oyalamıyorlar. Milyonlarca insanı televizyonun başında oyalıyorlar. Bunlarla oyalansınlar. Kadınla oyalansınlar. Dünyayla, dünyanın meşgalesiyle, geçim sıkıntısıyla bununla oyalayalım. Ondan sonra yok işte siyaset miyaset isteyenlere bir de parti önlerini de açalım. Tamam çok mu istiyorsunuz parti kurun. İşte serbestsiniz. Kim kazanırsa koltuğu ona vereceğiz. Partileri şey yaptılar. Partiler arasında düşmanlığı verdiler. Her bir görüş sahibi bilmem ne oldu. Bunları birbirine kavga ettirmeye başladılar. A partisi, B partisi, C partisi vesaire. Bugün misalen Türkiye'de kaç parti var? 20 mi var? 30 mu var? 20 küsur parti var yani. 20 küsur parçaya böldüler. Hani misalen hani deseniz bir vahdet olsa 20 küsur parçaya böldüler yani kendi hani kafiriyle, Müslümanıyla, şeyiyle yani. Hani bunlar bir olmaması için ne yaptılar? Böldüler yani bu particilik de tamamıyla bir oyun. Parti de nedir? Tamamıyla küfürden gelmiş bir oyundur. İslam alemine verilen bir oyundur. Hani bununla oyalanın. Şu anda Mısır'da mesela İhvan uzun süredir 60, 70, 80 senedir neredeyse bu oyunla oyalanıyor yani. Maalesef fertlerini, binlerce ferdini meydanlara bazen döküyor. ve maalesef katlediliyor, hiçbir şey de yapamıyorlar. Binlercesi de hapse alınıyor. Sıfıra neredeyse indiriliyor. Bir daha çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, bir şeyler birikim oluyor. Bir daha meydanlara sür, bilmem neyi gösteri, parti pırtı falan, bir daha hapis, yakalama, öldürme. Yani her gün idam var neredeyse Mısır'da. Ve birçok yerde böyledir. Yani Türkiye'de de yaşandığı, Cezayir'de de yaşandığı, Mısır'da da yaşandığı, Pakistan'da da yaşandığı, birçok İslam aleminde yaşandığı, halen maalesef İhvan başta olmak üzere ve bu particiler halen daha bu oyunun yani farkına varamadılar maalesef. Evet. Yani bütün hedef nedir? Demek ki bütün hedef bu ümmeti cihattan soyutlamak, eğitimden soyutlamak, silahtan soyutlamak, dininden soyutlamak ve koyun sürüsü yapıp onları istedikleri gibi yönetmek, onları kafirlere hizmet ettirmek, onları sömürmek. Bütün bu durumları da düşününce anlıyoruz ki gerçekten Müslümanlar için kurtuluş yolu nedir? Dine sarılmak ve cihad etmek. Cihad edebilmek için de tabi silahları en güzel şekliyle de kullanabilmek, bu da nedir? Farzdır çünkü yani yapabildiğimiz kadar güç hazırlamak zorundayız. Yapabildiğimiz kadar. Mastatatum diyor, gücünüzün yettiği kadar. Sen ne kadar güç yetirebiliyorsan her alanda, kimya alanında, fizik alanında, askeri alanında, işte coğrafi vesaire noktalarda, yani bu dünya ilimleri yani cihatta sana fayda verecek. Bütün bu konularda en derinlemesine imkanın doğrultusunda çalışmak sana vacip oluyor bu ayetin mefhumuna göre. Hem buradan yani öğreniyoruz ki ne? Demek ki bu işe kalkışmış olan kardeşlerimiz, yani eğitim için kalkışmış olan kardeşlerimiz eğitimin hakkını vermek zorundalar. Çok iyi öğrenmek zorundalar, yoksa Allah katında sorumludurlar. Ve bu yani eğitime girmiş olan, eğitime girmemiş olan kimselerin de bilmeleri gerekiyor ki onlara eğitim nedir? Farzdır. İnşallah bu kadarla iktifa edelim. Gelecek dersimizde, bugün yetişemedi. Gelecek dersimizde yani kimlere vaciptir, kimlerden düşer? Yani bu eğitim kimlerden düşer? Özür sahipleri kimler oluyor? İnşallah onu işleyeceğiz. Rabbim hakkıyla eğitim alan, hakkıyla cihad eden, Allah'ın dinine sarılıp Allah'ın dinini hakim kılan mümin kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.